kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Merhabalar, hoş geldiniz. Bu Işıltılı Hayatı Biz Seçmediğin yeni programında Ankara'nın ve Türkiye'nin en önemli isimlerinden bir tanesiyle bir aradayım. Şu anda görmüyorsunuz ama çok keyifli bir sohbet olacak. Erdal Beşikçioğlu karşımda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Kendisi şu anda tatbikat sahnesinde yaptığı işlerin yanı sıra bir gündemi bir sarstı. Çünkü Etimesgut Belediye Başkanı adayı. Şimdi bir şey soracağım. Etimesgut mu Etimesut?
Ben Etimesut diyorum.
Biz de öyle bilirdik küçükken.
Evet, çünkü Mustafa Kemal'in koyduğu bir isim. O yüzden ben onu tercih ediyorum. Yine Etimesgut fonetik bakımından çok zor söylendisi. Evet. O yüzden Etimesut bizim dilimize peresenk olmuş küçük yaştan beri.
Efendim?
O yüzden bendeki karşılığın Etimesut yani. Hani yanlış bildiğim için değil, aslında biraz nostalji yaşadığım için.
Hayır, ilkokulda şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Orası Etimesgut. Yok, Etimesut diye biliyoruz biz diye. Tabii yazılışı Etimesgut ama Etimesut. Yani Etimesutlular sanırım bizi anladı. Ne demeye çalıştığımızı. Bu Ankaralılık başka bir şey değil mi?
Tabii canım. Şimdi burada doğmuşsun, burada büyümüşsün. İlk mahalle arkadaşlarını burada edinmişsin. Okula burada gitmeye başlamışsın. Çevre burada oluşmaya başlamış. Önce Kızılay'la başlamışsın. Sonra Tunalı'yla devam etmişsin hayatını. Ondan sonra Bahçeli, Emek, üniversite hayatınız orada geçmiş. Her bir karış toprağında Ankara'nın bir anı bırakmışsın. Yaşlanmaya başladıkça da bu anıları toplamaya başlamışsın. O yüzden çok değerli bir şehir Ankara. Benim için öyle. Ülke için de çok değerli tabii ki. Bu ülkenin başkenti. Ve başkentine layık bir şekilde de hizmet edilmesi gerekiyor açıkçası.
Tabii bu karar, hani bu zaten çok adaylık süreci çok böyle bir karmaşık geçti. Ve sizin adınız çıkınca yani, hani bir anda dediler ki ya bu sanat ve tiyatro ve hatta Behzat Ç'nin 4. sezonu nasıl olacak diye konuşanlar var. Bir anda neden bu geçiş? Bir onu merak ediyorum ben.
Bir anda neden geçiş? Bu 14 yılı 8 Mayıs'ta içimlerinde bir vatandaş olarak çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık açıkçası.
Evet.
Yani öyle bir şey ki ülke iktidarına, ülke muhalefetine küstü seçmenlerin hepsi. Çünkü arzu ettikleri vaziyeti ve sonucu net bir şekilde görmek istedi. Hep bir muallakta sonuçlar ortaya çıktı. O yüzden bende de çok fazla bir içe dönüş yaşandı. Bu bir süre böyle devam ettikten sonra bunu kırmak için ben bir oyun yaptım. O oyunda Otomotiv Portakal ve genç insanların sıkıntılarını anlatan bir işti. Ya klasik bir eser zaten.
Klasik bir eser ama ben izledim, hiç klasik bir sahneye konulma biçimi yoktu.
Evet, biraz öyle oldu.
Tatbikat sahnesinin içini takip ettiğim için.
Kendi nüvesine göre işi organize ediyor. Ülkede tabii ki yaşananlarla edebi eserlerdeki yaşananları metaforik olarak ortak bir payda da anlatılması gerekiyor.
Yani ben şuraya bir not geçeyim, ben Otomatik Portakal'ın son herhalde sahnesinde ağladım. Ben bir rap müzikalinde ağlayacağım düşünmezdim yani. Hani rap müzikalinin olacağını
i̇şte
bir
bak, kadar,
sonra da ağlayacağımı düşünmezdim.
Ne kadar umuda ihtiyacımız varmış, ne kadar kardeşçe yaşamaya ihtiyacımız varmış, ne kadar o siyasi mobbinglerden sıkıldığımız, ayrıştırıcı söylencelerden sıkıldığımız bir zaman dilimi geçirmişiz ki bu bir patlama olmuş insanlar. Yani tiyatronun asıl amacı da odur zaten. Bu katarsisi sağlayabilmektir yani. O yüzden kendimi çok iyi hissettim o oyunu koyduktan sonra. Hala söyleyebilecek özgür bir alan bulduğum için. Fakat daha sonra ben Kafka çok seviyorum. Bir Prag seyahatimizde bir telefon geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Sizinle görüşmek istiyoruz dedi. Ben de hayırdır inşallah dedim. Birinci görüşürüz Erdal Bey dediler. Peki tamam dedim ben de. Elven dedim ki bir şeyler geliyor Elven ama ne geldiğini ben bilmiyorum. Döndük Prag'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarla görüştük. İl başkanımızla görüştük. İl başkanımız projeyi anlattı bana. Böyle böyle bir durum var. Etimesut'la seni belediye başkanı olarak görmek istiyoruz dedi. Nasıl olur dedim ben de. Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bir liyakat var ve ben bu liyakatin önüne geçmek istemiyorum dedim. Onlar da dedi ki Erdal Bey dedi, liyakat bazen siyasette olmaz dedi. Sizin mesleki liyakatiniz bu bizim seçmenim yani sizin seyirciniz üzerinde çok yüksek. Bu bağlamda da ille bir partinin ismi altında bu liyakati edinmek olmayabilir bazen dedi. Ve bir dolu bana tablo çıkarttılar. İlçenin eğitim seviyesi, okuryazarlık oranı, kendi içerisinde ekonomik durumu, sosyal statükoları, kültürel altyapıları, bunların hepsini tek tek çıkarttılar. Ben bir baktım ki ilçe ikinci bir Çankaya aslında baktığınızda. Okuryazar oranı çok yüksek, lisans, lisans üstü ve doktora. Bir tarafta genç bir nüfus varken başka bir tarafta kendi içerisinde emekli bir nüfus var. Yaş oranları çok yüksek. Ama her bir mahallenin de kendi içerisinde farklı bir devinimi var.
Nasıl bir devinim?
Sosyolojik olarak farklı inanç kitleleri var. İdeolojik olarak farklı ideolojik tamlanslar var. Ve bunların hepsi kopuk bir vaziyette.
Mahalleli mahalleliye selam vermiyor mu?
O kadar detayını bilmiyorum ama hani şu konjonktürde baktığınız zaman selam vermeme değil de bazen görmeyebiliyorlar. Ben dedim bir sanatçının dedim burada demek ki bir birleştirici gücü olabilir. Sanatın birleştirici değil de böyle bir düşünceyi doğurmuş olabilir dedim. Ve ben de kabul ettim soru.
Ben açıkçası bir arkadaşımın kapalı Instagram'ında sizi gördüm. Beraber poz vermiştiniz CHP Genel Merkezi'nde. Ya arkadaşım ne oluyor dedim hani bir anda. Ya sonra haberi çıkacak dedi. Ondan sonra tabii yani tatbikat vesaire olunca bende de bir soru işareti oluştu. Ama sonra şunu öğrendim ki sahada aslında isminiz çok yankılanmış.
Öyleymiş.
Öyleymiş evet.
Evet ben de sonra da gördüm.
Size o çalışmaları verdiklerinde gördünüz. Yani bu da çok önemli bir unsur tabii ki. Hani çünkü 20 yıllık bir orada bir şey var. Belediye başkanı. Evet. Taze bir kana ihtiyaç evet. Var.
30-35 yılda Cumhuriyet Halk Partisi orada seçimlerde maalesef diğer partilere ikram etmiş ilçeyi.
İşte bu ikram etme konusu bambaşka bir konu. Hani o zaten yılların tartışmalı konusu da. Bu geçen 2019 seçimlerinde geçen diyorum da aradan 5 sene geçmiş. 2019 seçimlerindeki aradaki fark 12 bin oy. Şimdi çok az bir fark aslında. Yani o farkı bence ya aşabileceğinizi düşünüyor musunuz?
Ama seçimlerde İYİ Parti ile ortak girilmiş seçimler.
Evet.
Özgül ağırlığı değildi sanırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok bildiğim şeyler değil tabii ki. Yani sizin konjonktürde konuşamıyorum maalesef. Öyle görünmüyor tabii ki. İYİ Parti ile bir ortaklık var mevzuda. Şimdi ne olur onu bilmiyorum ama sahada görünen Eti Mesut'ta çok güçlü bir tercih var. Bu seferki tercihlerinde çok netler. Ve çok heyecanlılar. Enerjisi çok yüksek. İlçenin enerjisi bir anda çok yükseldi. Bu da benim bir taraftan hoşuma gidiyor. Bir taraftan da tabii ki endişe veriyor. Bu beklentileri karşılamak büyük sorumluluk tabii ki. Ve ben de bir şey yapamadığım, verdiğim sözün arkasında duramadığım zaman kimyam bu yani.
Yok, kimyanız bozulmaz. Bence gayet altından da kalkarsınız. Yani altından kalktığınız oyunları gördüğüm için. Hani en azından oralardan çıkalım. Rejisörlük demek zaten yönetmek demek yani. Herkesi yönetebilmek demek.
Bu Diyarbakır'dan beri böyleydi. Biz işte bir televizyon kanalında oyuncu değiliz tabii ki. Akademik bir oyuncuyuz. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladık biz memur sanatçı olarak. Daha sonra da orada müdürlük yaptık.
Hangi yıllarda oluyor?
O Hayri Kuzakçıoğlu'muz vardı o zaman.
Olağanüstü hal dönemi.
Olağanüstü hal. De ki yani bir tiyatronun repertuarını yapmak Diyarbakır'da o dönem dünyanın en zor işiydi.
Daniyeden.
Ama çok güzel bir repertuarla o şehirdeki kültür sanat aktivitelerinde izleyiciyi salonlara çekebildik. Çok da güzel oldu tabii ki. Kültür ve sanatın kendi içerisinde birleştirici gücü orada kendini gösterdi. Akabinde de zaten beni askere aldılar. İş bittikten sonra Hakkari, Yüksekova, Çukurca bölgesinde ben asteğmen olarak.
Ama çatışmaların en yoğun olduğu zamanlar olması lazım.
Evet öyleydi zaten yani. Çok zor bir dönemdi ama sizi olgunlaştıran bir dönemdi. O yüzden benim için çok iyi geçti o dönem. Çok iyi geçti. Ondan sonra da zaten Ankara'ya geldik. Ankara'da Devlet Tiyatrosu'ndan hizmetimize başladık. Ve o malum ordu gençlik kolları mitinginde istifa etmeye karar verdim ben.
Neydi o?
Parasını ben veriyorum. Benim dediğimi yapacaksınız. Diye devlet tiyatrolarına üstü kapalı bir söylenceydi. Devlet tiyatroları kendi içerisinde özel bir kurumdur. Her ideolojiden insanı barındırır ve her ideolojiden insana da hizmet vermekle yükümlüdür. Tek bir tandansa bağlı kalıp o tandans doğrultusunda o tandansın propagandasını yapacak bir devlet kurumu değildir. Fakat dönüştürülmesi benim canımı sıktı ve ben de artık bu oyuna alet olmak istemediğim için emekli oldum. Kendi tiyatromu kurdum, tatbikat sahnesinde.
Evet.
Özgürce de işlerimizi yaptık bugüne kadar. Bugünden sonra da inşallah 1 Nisan'dan sonra Etibesut sağ severleriyle beraber.
Ben Voy Zeki izledim. Küvetteki gelinleri izledim. Otomatik Portakal'ı izledim. Şu anda bir hamlede söyleyeceğim onlar. Hepsi de siz Binnaz Dorkip'le de yapıyordunuz şeyleri.
Ben hareket düzeni.
Evet evet, Binnaz ablayı çok eskiden beri tanıdım. Binnaz abla siz ne yaptınız burada dedim. Bak dedi, önümüzde engel olmayınca neler yapabiliyormuşuz gördün mü demiştim.
Evet, evet, evet.
Hakikaten de öyle. Yani tabii yani siyaset her zaman hayatımız içinde olan bir durum. Yani sanatçı da olsak, işte esnaf da olsak her zaman bir görüşümüz oluyor onunla dair.
Evet, doğru.
Bir de sizin tabii çok önemli bir televizyon diziniz var. Yani bazen hani Behzatçı diyorlar mı size?
Diyorlar tabii. Ama Allah'tan adımı da söylüyorlar tabii.
O da önemli.
Fahrettin Cüretli Batur gibi olmadı. Tabii ki bu durum inşallah da olmayacak.
Fahrettin Cüretli Batur ama zaten hani sonra öğrendik ya onun ismini.
Evet, biraz öyle tabii.
Bir yandan da ben şeyde de görüyorum. Yani sahada ya da videolarda gördüğüm amirim diyen polisler var size.
Oluyor tabii ki öyle. Siz bir sempatiye yakalamışsınız. O sempatide zaten yani söylediğiniz söylenceler ve adalet kavramı üzerine yakaladığınız bir sempati aslında. Benim televizyonda yaptığım işlerin hepsinin içerisinde mutlak bir ana fikre inanmam gerekiyor. Ondan sonra o ana fikre hizmet eden sözcüklere, yani bize oluşturan repliklere çok dikkat ederek özenli bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Mesela valide bir siyasetçi profili çizdi ki özlediğimiz bir siyasetçi profiliydi.
Valinin ölümü de zaten hani Recep Yazıcıoğlu, hani evet. Onun ölümü de çok hani sorgulanması gereken bir ölüm.
Sadece o değil ki, sadece o değil ki.
Neler?
Neler neler, neler neler. Söylet babanı şimdi.
Tamam.
Ta Adnan Kahveci'den sizin babanıza kadar uzanan bir durum var. Yani o konuda güzel insanların hepsini nedense... Çok güzel bir laf vardır. Düşüncenin üstesinden gelemiyorsanız eğer, düşünenin üstesinden gelirsiniz. Bu güzel insanların hepsi de maalesef buna kurban edildi. Valide bir siyasetçinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Bir polis de adalet kavramının ne kadar ihtiyaç duyup vicdan adaletine, vicdan azabına, unuttuğumuz o erdemli olma, insan olma konusundaki bu vicdan muhakemesine çok dikkat ederek bunu anlatmaya çalıştık.
Bir şey soracağım. Peki başka dizi senaryoları geldi. Siz bunları seçtiniz değil mi? Ya da film senaryoları.
Evet, mesela ben Filistin'i de seçtim. Bazen bir karakter sizi sürükler ana fikre ulaşmak için. Bazen de bütün karakterler o ana fikri oluşturur. Mesela Kurtlar Vadisi Filistin'deki bugünkü durumu anlattığımızda benim bir kötü karakter oynamam gerekiyordu ki bu çatışmayı verebilelim. Mesela Bergen'in filminde kadına olan şiddeti anlatmamız için bu konuda iyi bir oyuncu tarafından oynanması gerekiyordu kötü karakter ki arzu ettiğimiz imajı seyirci üzerindeki yakalayabilelim. Bu ve benzeri birçok işim var benim. Bazen karaktere...
Popüler kültüre dair çok şey geldi mi size, teklif? Yani böyle ne diyeyim, bilmem kaç zaman süren ağlı diziler, şunlar bunlar.
Geldi tabii ki ya, soap opera komedilere çok geldi yani. Çünkü şöyle bir şey, yani parasını verdiğiniz zaman hani yapımcıların çoğu oyuncuyu çalıştırabileceklerini düşünüyorlar. Siz reddetseniz bile o para kademe kademe artıyor. Sizi ikna edecek bir seviyeye getiriyor. Ama benim için her zaman söylenecek sözün çok güçlü oldu.
Evet. Yani bunlar sizin seçiminiz.
Evet. Yani bir alt kültür yöneticisiyseniz siz, televizyon için konuşuyorum beni. Bunu bu konuda hassas davranmanız gerekiyor. Çünkü yol gösterici olan o alt kültür yöneticileri. O yüzden de yapılacak işlerde tercihlerim hep bu konuda oldu benim. Ama şimdi tabii ki bu tür şeyleri söylemek ve bu tür dizileri yapmak gün geçtikçe zorlaşmaya başladı.
Ya başka platformlar var yani hani sonuçta tekrar.
Ama insanlar paralı platformlar, evet. Ve bizim istediğimiz C Plus izleyiciye ulaşamıyoruz.
Ulaşamıyorsunuz. Eskiden farkı da o sanırım.
Evet. Evet. Yani hani biz birbirimizi dinliyoruz, birbirimizi anlıyoruz. Önemli olan birbirimiz değil. Aynı statikodaki, aynı düşünce ideolojideki insanlar değil. Farklı ideolojideki, sosyokültürel ve ekonomik seviyedeki insanları sizin düşüncenize çekebilecek motivasyonu sağlamak aslında.
Geçenlerde bir taksiye bindim. Bu çocuk şeyde açmış, bir ATV'de bir Osmanlı dizisi, artık hangisi bilmiyorum. Dilini Şertuğrul olabilir ya da neyse. Ne izliyorsun dedim, işte bunu izliyorum dedi. Ya ATV ya dedim, ben de izlemem dedim hani. Ya abla böyle miydik eskiden ya dedi. Hani ben de sinir oluyor. Ben de öbür tarafta Kızıl Goncalar'ı izliyorum dedi. Eşim izliyor dedi. Ondan sonra orada da çok dedi şey geliyor dedi oradaki. Burada da tarih var diye izliyorum dedi. Niye kanal ayrıldı kimiz şimdi dedi. Al buradan yani. Hani aslında toplum o kadar ayrılmak istemiyor bir yandan da.
Yani. Gerçekten yani ben sahaya indiğim zaman bunu gördüm. Halk, yurttaşlar, vatandaşlar artık hangi tanımlarız bunu nasıl nitelendiriyorsa bu siyasi mobbingten gerçekten çok sıkılmış.
Evet.
Bu ayrıştırıcı siyasi dilden çok sıkılmış.
Ya bu popülizmin getirdiği bir şey, bir tek Türkiye'de değil, biz ve onlar ayrımı her zaman işte bu beslenen bir şey. Ya her zaman biri biz, her zaman biz bir onlar oluyor zaten, öteki oluyor yani bu anlamda. Ama işte siz sahada gördüğünüz kadarıyla muhtemelen böyle bir durum yok.
Yok.
Ve
Yok. Yani o konuda o kadar sevinçliyim, o kadar mutluyum ki. Bak farklı tandaslarımdaki arkadaşların güveni beni çok mutlu ediyor açıkçası.
Evet. Sanırım sizin seçim çalışmasına Etimesi'de doğru gitmeniz gerekiyor.
Evet. Evet.
Ve yoğun bir program var. Ne yapacaksınız bebi?
Nereye yapacağız ki? Bir pazar gezimiz var. Bir Eryaman'da bir pazarı gezeceğiz. Oradan bir site toplantımız var. Sonra da birkaç tane toplantı var. Şimdi site geziyoruz. Pazar pazar geziyoruz. Biz girdiğimizden beri, şöyle söyleyeyim. Görev bize verildiğinden beri Etimesgut'ta ben sahaya inmek istedim.
Evet.
Ve her bir caddede, her bir sokakta insanlarla buluşmak istedim. İyi ki de öyle yapmışım. Bugünkü söylencimi oluşturacak bütün altyapımı oluşturdu Etimesgut halkı aslında. İhtiyaçları doğrultusunda, arzuları doğrultusunda biz de söylencimizi oluşturduk bu noktada. Mesela bugün Yeşilova Mahallesi'ne gidecekmişiz.
Evet.
Orada bir seçim ofisi açacağız. Diğer tarafta da bir site toplantımız var. O site toplantısına katılıp akşam da Fahrenheit 451'i oynayacağız.
Zorluydu.
Çok güzel.
Evet, çok güzel oluyor çünkü o hem oyunu seyrediyorlar hem oyunu seyrettikten sonra da çıkışta bizim seyircilerimiz aslında İtimesutlu seçmenimiz buraya geliyor ki ben bundan artık gerçekten çok üzüntüyle bahsetmek istiyorum. Etimesgut'tan beni seyretmeye gelen adam 55 kilometre yol yapıyor.
Ciddi mi? Tabii.
Yani. Şimdi bu beni çok üzüyor. Baktığımız zaman da zaten belediye idaresi içerisinde 20 yılda sadece 10 günlük bir festival düzenlenmiş. Kültür sanat etkinlikleri maalesef çok zayıf kalmış. Bu okur yazar oranı yüksek olan izleyicilerimiz, seyircilerimiz şimdinin seçmeni de bizi izlemek için bu 55 kilometreyi gelmek zorunda kalmışlar.
Yani bir yandan da Etimesgut'un bütün kademelerine ulaşıp toplumsal bütün mahallelere ulaşıp bir yandan kültür sanatı getirip bir yandan da orada başka bir rejisörlük yapacaksınız. Bir Nisan'da.
Biraz öyle görünüyor. Gerçekten biraz öyle görünüyor. Çünkü hani merkez mahallelerimiz bambaşka bir sosyolojik vakaya sahip. Eryaman, Bağlıca tarafları bambaşka sosyolojik yapıya sahip. Bütün bunların hepsini de ayrıştıra yani projeleri ayrıştıra değerlendirmek gerekiyor. Tek bir proje üzerinden hareket etmek oradaki yaşayan halk için doğru olmayabilir. Çünkü ihtiyaçlar farklı. Merkez mahallesindeki sosyal yardımlar ve sosyal etkinlik bambaşka bir şey. Eryaman'daki arzular ve ihtiyaçlar kültür sanat konusunda, eğitim konusunda bambaşka bir yapı. Bütün bunların hepsini biz etüt ettik ve her bir mahallemize kendi içindeki hizmete odaklı eylemimizi de gerçekleştireceğiz bu doğrultuda.
Son soru olarak bir polemikler çıktı. Mansur Yavaş sizi istemiyor diye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu konuda bir yorumcusu var mı?
Ya öyle bir şey hiç olmadı. Aslında hiç de yaşanmadı. Evet. Yani hani ben bunu büyük bir şaşkınlıkla izledim. Çünkü pandemi zamanında Mansur Bey'le de çok irtibat halindeydik. Ve ben de gerçekten neler yapabileceğimi kendisine sordum. Elimden geldiğince de yanlarımda ve destek olmaya çalıştım. O yüzden de hani bu seçimler doğrultusunda değildi bizim ilişkimiz. Seçimler öncesinde bizim
zaten vardı. Evet.
Hani şimdi ama şartlar tabii siyaset kendi içerisinde tuhaf senaryoları da oluşturuyor. İlk gün itibariyle o dedim siyasetin ne demek olduğunu ben şimdi daha iyi anlıyorum.
Dedikodusu çok. Dedikodusu hani çok.
Bizim sektörün dedikodusu çok diye bakıyorduk ama bir baktım ki siyasette daha betermiş bu.
Her alanda var ama siyaset tabii çok dallı budaklı oluyor.
Ben hiç kulak asmıyorum yani ben şu anda hedefe kilitlenmiş durumdayım. Gerçekten etrafta dedikodu bazında ya da hani bu işi yapmamı isteyen ya da istemeyenlerin söylencesini duymaktan ziyade hedefe doğru ben yürüyorum. O yüzden de çok fazla dikkate almıyorum o söylenceyi açıkçası.
O zaman size yolunuzda başarılar diliyorum. Bana zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Çok sağ olun.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.